Ayrım 16. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 163. Yerde yatıyorduk. Gözlerim açıktı. Gaye'nin ince bir uykunun içinde olduğunu hissedebiliyordum. Bar olarak kullandığımız sehpanın üzerindeki mum sona yaklaştığı için beklenmedik parlamalarla can çekişiyordu. Açık olan pencereden içeri dolan rüzgarla tüller uçuşuyor, ortama olağan dışı bir görünüm kazandırıyordu. Çıplaktık. Az önce İzzet'i aldatmıştık. Bu düşünceyi tüm gücümle zihnimden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak her geçen dakika biraz daha tükeniyordum. 7 ana günahtan birini işlemiştim. Sırada ötekiler mi vardı? Kutsal kitap, tekile şat köpükleriyle yapış yapış olmuş masanın üzerinde unutulmuştu. Üşümeye başlamıştım. Gaye'ye sarıldım. Bedenim onun duruşuna uyum sağladı. Kalp atışlarını hissediyordum. Yaşıyordu. Zihnimin içindeki bir göz, evin tavanından bizi izliyordu. Alacakaranlıkta, deniz atları gibi birbirine dolanmış bir kadın ve bir erkek. Zihin gözüm bir kademe daha yükselerek evin dışından, ferah apartmanın üzerinden bakmaya başladı. Evin duvarları saydamlaşmış, yerdeki yatışımızın görülmesine izin veriyordu. Apartmanın damında sabahı bekleyen martı kalabalığa sezdirmeden, biraz daha yukarı çıktım. Önce İstanbul'un tamamını, daha sonra Anadolu'yu, sonra tüm kıtaları görebileceğim bir yüksekliğe. Yine de bu evin içi, Gaye ve benim çıplaklığımız görünüyordu. Dünyanın parlak mavi bir bilyeye kadar küçüldüğü yere kadar uzaklaştığımda bile kendimi görebiliyordum. Şu koskoca evrende birine sarılarak boşluğa düşmemeye çalışan, nokta kadar küçük bir canlı olduğumu hissedince yüreğim burkuldu. Ardından endişeli sorular akın etmeye başladı. Bundan sonra ne olacaktı? Bu gecenin anlamı neydi? Gaye İzzet'i terk edecek miydi? Nasıl bir gerekçe öne sürecekti? Örneğin bu gece yaşadıklarımızı İzzet'e anlatacak mıydı? Yoksa her şeyi benim mi itiraf etmem gerekecekti? Başlangıçta çok kolay olacağını düşündüğüm ne varsa, şimdi çözülmesi olanaksız sorunlara dönüşmüştü. Kafamın içinde döndürdüğüm endişeler birbirine dolandıkça yeni korkular ürüyordu. Belki de bu gece Gaye için bir gecelik bir şeydi. Belki de sabah kalkınca dün gece hiçbir şey olmadı, biraz içkiliydik hepsi bu, tamam önderciyim diyecek ve sonra da gidip izzetli hayatına devam edecekti. Böyle bir kadın mıydı Gaye? Böylesine güvenilmez. Cevdet Bey'in yarım kalan uyarı konuşması çınlıyordu kulaklarımda. Ya Cevdet Bey duysaydı bu yaptığımızı? Daha dün gece sofrasında oturttuğu adamın böylesine alçakça davranması anlaşılır bir şey miydi? Gaye gözlerini açmadan bana doğru döndü. Can çekişen mum da sönünce her yer biraz daha karardı. Gaye'nin çilekli dondurma rengindeki meme başları karanlıkta ışıldıyordu. Elim yumuşak poposunun üzerinde, vahşi bir hayvanın av sonrası huzuruyla dinleniyordu. Gaye iyice göğsüme yaslandı. Bacağımı bacaklarının arasına sıkıştırdı. Gözleri kapalıydı. Uyuyor muydu? Galiba. Belki de her şeyi sabaha ertelemişti. Bilmiyordum. Daha önce zina yapmamıştım ki. Ama onlar evli değillerdi. Bu duruma da zina denemezdi. Gaye'nin omzundaki çiçek aşısı izini okşarken yine de pişman değilim diye düşünüyordum. Başa dönsek yine böyle davranırdım. Her şeye rağmen ona aşık olmuştum. Gaye'ye kafede söylediklerimden güç almaya çalışıyordum. Aşk beklenmedik bir anda çıkar insanın karşısına. Çoğunlukla bunun farkına varmayız. Ben bu sefer yakalamıştım. Aşktı bu, değil mi? Hiçbir şeye karar veremiyordum. Hiçbir plan yapamıyordum. Gözlerimi kapatıp uyumaya çalıştım. Gözümün önünde hayali bir doğunun gizemli çölleri uzanıp gidiyordu. Her vaha bir seraptı ve her serabın içinde Gaye bana aşkı sunuyordu. Aniden evin içi telefonun sesiyle çınlamaya başladı. Telaşla yerimizden fırladık. Alo, İzzet? Ne oldu? Ne? Evet, burada. Ne oldu ama? Tamam, veriyorum. Gaye telefonu bana doğru uzatırken hala giyinmeye çalışıyordum. Gömleğimin düğmelerini iliklerken İzzet'e bu kadar saat. Sahi saat kaç olmuştu, burada ne yaptığımı anlatacak mantıklı cümleler bulmaya çalışıyordum. Alo İzzet? Önder, hemen gelebilir misin? Babamı gözaltına aldılar. Bir şeyler yapmamız lazım. İzzet'le konuşmaya kendimi hazırlamak için hiç zamanım olmamıştı. Planlarıma göre mümkünse hiç karşılaşmayacaktık. Öyle umuyordum. Oysa şimdi İzzet telefonda korkunç şeyler söylüyordu. Durmadan konuşuyordu. Ne? Cevdet amcayı polisler mi aldı? Evet, biraz önce geldiler. Alıp götürdüler. Ben de şimdi arabadayım. Arkalarından gidiyorum. Tamam, ben hemen çıkıyorum. Nereye gelelim? Bilmiyorum Önder, bilmiyorum. Ben onları takipteyim. Sahil yolundayım. Bekle, vardığımızda tekrar arayacağım. Gaye çıkmasın. Sen yalnız gel. Utanç verici. Of Allah'ım. Peki bir şey demediler mi? Suçu neymiş? Of, of. Önder, Gaye'ye belli etme ne olur. Irza tecavüz ve ölüme sebebiyet vermek. İnanamıyorum. Şimdi kapıyorum. Birazdan tekrar ararım. Ben de inanamıyordum. Gaye soru dolan gözlerle bana bakıyordu. Bir alacak meselesi. Son anda bunu uydurabilmiştim. İzzet Gaye'yi belli etme demişti. Ne yapıyordum böyle? Az önce yan yana yatan iki aşık değilmişiz de. O hala İzzet'in evleneceği kadınmış gibi uzak uzak konuşuyordum. Yalan söylüyordum. Bu filmin kötü adamı meğer Cevdet Bey'miş diye bir düşünce. Karanlığın içinde parladı. Ve söndü. Böyle şeyler düşünmemeliydim. En iyisi Gaye'ye her şeyi anlatmaktı. Alacak meselesi değil. İzzet sana söylememi istemedi. Babası. Cümleyi tamamlamadan önce yutkundum. Bu bir kabustu. Evet, vicdan azabı duyduğum için uykumda. Böyle korkunç rüyalar görüyordum. Birazdan da Cevdet Bey'e dönüşecek. Ardından da idam edilecektim. Gaye sinirlendiğini saklama gereği duymadan bağırdı. Ne olmuş Önder, anlatsana. Gaye'nin sesi bunun bir rüya olmadığını söylüyordu. Babası tecavüz suçundan gözaltına alınmış. Ne? Kime? Bilmiyorum, soramadım. İzzet de bilmiyordu galiba. Dehşet içindeydi. Polislerin arabasını takip ediyormuş. Birazdan arayacak. Gaye başını iki yana sallıyordu. Doğru olamaz, iftiradır. Biz bir kere karşılaştık ama asla öyle birine benzemiyordu. Değil mi Önder? Sen tanıyorsun babasını. Evet, yıllardır tanıyorum. Mümkün değil, yani imkansız. Ama içimden bir ses her şeyin çok farklı olabileceğini söylüyordu. Kanıtsa işte ben. Az önce İzzet'in sevgilisiyle şu halının üzerinde. Gaye acele acele konuşmaya başladı. Tamam, o zaman bir plan yapmalıyız. Sen birazdan İzzet'in yanına gidersin. Sabaha bırakırlar zaten babasını. Bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Sesi buz gibi çıkıyordu. Sonra evet, öteki meseleyi sonra konuşuruz. Öteki mesele bu gece yaşadıklarımızdı. Bu söz içimde bir yerlere battı. Mesele, şimdiden halledilmesi gereken bir mesele olmuştuk. Birkaç saat önceki kendinden emin ve çekici kadını özlüyordum. Gaye ise buz gibi sesiyle konuşmaya devam ediyordu. Ben hallederim, sen şimdi onun yanına gidersin. Zaten beni istemedi. Babası çıkıncaya kadar destek ol. Neden benden saklıyor ki? Sesindeki uzaklığı fark etmemek mümkün değildi. Kendimi avutmaya çalıştım. Mantıklı düşünemediği her halinden belli oluyordu. Sayıklar gibi konuşuyordu. Benim de gerginlikten midem bulanıyordu. O kadar içmiştik ki, aslında ikimiz de hala sarhoştuk. Senden utanmış olmalı, her neyse. Bak ne diyeceğim, önce koyu birer kahve içelim. Sonra telefon ettiğinde ben giderim. Sonrasını sonra düşünürüz. Birlikte mutfağa gittik, suyun kaynamasını beklerken, arada sırada ağzımızdan, inanamıyorum, kesin iftiradır gibi yarım cümleler çıkıyordu. İkimiz de çok sarsılmıştık. Birbirimizin çekimine kapılmış, bir şeyler yaşamıştık tamam, belki yanlıştı ama bu kadar büyük bir cezayı yine de hak etmiyorduk. Belki de ediyorduk ama aslında en büyük ceza İzzet'e verilmişti. Üstelik hiçbir suçu yoktu. Aynı anda hem babasını hem de sevgilisini kaybetmişti. Kahvelerimizi mutfakta içmeye başladık. Gaye benimle göz göze gelmiyordu, yüzüme bakamıyordu. Böyle bir şeyi İzzet'e yaptığı için pişman mıydı? Kendini kötü hissediyordu, bu apaçık görünüyordu. Beni değil, doğal olarak İzzet'i düşünüyordu. Bana bir söz vermemişti ki. Bir kez yaşanmış olan, hiç yaşanmamış sayılabilirdi. Aydınlanmaya başlamıştım. Aslında tek kaybeden bendim, tabii. Bu İzzet için geçici bir felaketti. Boş yere ortalığı ayağa kaldırıyordu. Basit bir yanlışlık vardı ortada. Nasılsa Cevdet Bey'in suçsuzluğu kanıtlanacak ve evine dönecekti. Ama bu süre içinde Gaye, İzzet'ten ayrılmayı erteleyecek. Üstelik aşkımızın başladığı geceyi hep bu kabus atmosferinde hatırlayacağı için bir süre sonra benimle birlikte olmak gibi bir düşünceyi aklından geçirmiş olduğuna bile şaşar hale gelecek. Sarhoşluk anında yaşanmış yanlış bir şey olarak belleğinin derinliklerine gömecek. İzzet'le yaşamına kaldığı yerden devam edecekti. Bana düşen elbette çekip gitmek olacaktı. Tuhaftı ama babasının başına gelen bu talihsiz olay Gaye'yi kaybetmesine engel olacaktı. İki yanlış bazen bir doğruya götürebilirdi insanı. Telefon çaldığında hemen açtım. İzzet acele acele durumu bildiriyordu. Polisler karakolda beklemesine gerek olmadığını, soruşturma tamamlanınca babasını serbest bırakacaklarını söyleyip onu ikna etmişlerdi. Eve dönüyordu. Ayrıntıları sonra anlatırım dedi. Hemen eve geliyorum deyip telefonu kapattı. Gaye'ye konuştuklarımızı özetledim. Sesimin tonundan benim de kendimi çok kötü hissettiğimi anlamıştı. Onu bir daha göremeyeceğimden emin bir halde elimi kapıya uzattığımda koşarak gelip bana sarıldı. Her şey çok güzeldi. Hiçbir şey bunu bozamayacak, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Az önce kapıldığım karamsar düşünceli bir çırpıda silen bu basit cümleleri kalbimin üzerine bir muska gibi yazdım. Güzel sözler aramakla zaman kaybetmek istemedim. Gaye, neden bilmiyorum ama sana aşık oldum ilk karşılaştığımızdan. Böyle biri değilim ben aslında. Ama böyle bir hikaye oldu bizimkisi, karanlık. Sözümü keserek acı bir alayla benim cümlemle beni vurdu. Aşk karanlık bir şeydir. Onu öpmeye cesaret edemedim. Ağır ağır merdivenlerden inmeye başladım. Saatler önce bu merdivenleri müzikal film kahramanı olarak çıkan ben, şimdi bir kara filmin tekinsiz figüranı olarak iniyordum. Başrolde olduğumu sanırken şimdi başkasının hikayesinde yan karakterlerden biri olmuştum. Yaşayacağı kaderin gereklerini yapan zavallı bir adam. İzzet'le hiç karşılaşmasaydım. Evet, bu olasılık da vardı. Ve bu olasılığın yaratacağı evrende ben masum biri olarak hayatıma devam ediyor olacaktım. Evde yazıyor olacaktım. Babamın masasında, yeni bir düzen vermeye başladığım kitaplığın önünde. İkinci hayatlar projesi üzerinde çalışıyor olacaktım. Olacaktım. İyi biri olacaktım. Ama işte yeraltı tanrısı Hades. O sırada merdiven otomatiği bu zavallı yolcunun artık zemin kata inmiş olduğunu varsayarak söndü. Karanlıkta dona kaldım. Kör gözlerimi sağa sola çevirip elektrik düğmesini aradım. Hiçbir şey görünmüyordu. El yordamıyla duvarları yoklamaya başladım. Pürtüklü serin yüzey güven vermiyordu. Her an yanlışlıkla başka bir kapının ziline dokunabilirdim. Bu karanlık gecede böyle bir şey olması son derece doğaldı. Ceplerimi araştırmaya başladım. Boşuna. Çakmağımı gayede unutmuştum. Bu bir başka kötü işaretti. Suç mahallinde delil bıraktığını sonradan fark eden bir katil gibi titredim. Ardından kaderime boyun eğip trabzana tutunarak basamakları yavaş yavaş inmeye başladım. İki katı daha bu şekilde indim. Prensesin yaşadığı kuleye kolayca tırmanmıştım ama şimdi her şey tersine dönmüştü. Karanlık bir kuyunun içinden çıkmaya çalışıyordum. Siyah demir kapıyı açıp derin bir nefes aldım. Sonra da arkama bakmadan hızlı adımlarla yürüdüm. Yollar şaşırtıcı derecede kalabalıktı. Saatime baktığımda henüz 1:30 olduğunu gördüm. Cumartesi gece yarısı hayat bu semtlerde hız kazanırdı. Güç bela bir taksi buldum. Gece hayatını yaşamak için arabalarına doluşmuş insanları boş gözlerle izlerken bir yandan da yarını, ondan sonraki yarını, olabilecek olayları düşünüyordum. Kurduğum denklemlerde gayeyi hep sabit alıyor. Diğer değişkenlerin varacağı noktaları hesaplamaya çalışıyordum. Her şeyi aklımın içinde yaşayıp biriktiriyordum. Bu bir tür korunma stratejisidir derdi babam olsa. Organizma, benden söz ediyor. Kendini olası tehlikelere karşı uyanık tutmak ister. Önceden kurgular yapar, hayal eder. Geceleri de durmaz. Düşlerinde 3 boyutlu, hatta zaman duygusunun benzetimini de eklersek, 4 boyutlu bir biçimde alıştırmasını yapar. İşte her şeyin bir açıklaması var. Var baba, ben basit bir organizmayım. Bir organlar topluluğu, bir krallık. Ne krallığı? Bir imparatorluk. Dokular, kaslar, damarlar ve hücreler topluluğu. %70'i su olan bir varlık. Hiçbir zaman kabullenemedim sulu biri olmayı. Böyle der miyim hiç? Bu tür esprileri babama yapamazdım. Onun odasına girdiğim andan itibaren mizah duygusu tamamen biterdi. Belki de eksiği oydu babamın. Neşeli biri sayılmazdı. Hayır, yanlış oldu. Neşelenirdi. Ama onu güldüren olaylar genellikle benim aklımın ermediği şeylerdi. Aklımı dağıtmayı başardığım bir anda taksi sürücüsü kendi kendine konuşmaya başladı. Eliyle ön camın dışında bir yerleri işaret ediyor. Birlikte izlemekte olduğumuz bir film üzerine yaptığı yorumlara katılmamı bekler gibi. Birbiri ardına soru cümleleri kuruyordu. İstediğim bir yerinden konuşmaya girebilirdim. Söze katılmaya niyetim yoktu ama yine de onu onayladığımı belirten sesler çıkardım. Sürücü bu tavrımı bir sohbetin başlangıcı olarak düşünmüş olacak ki anlatmaya başladı. Ben kardeş mağduruyum beyefendi. Gerçekten. Ne geldiyse başıma kardeşim yüzünden geldi. Serseri, üç kağıtçı, tembel, dolandırıcı ve ahlaksız. Benim böyle bir kardeşim var. Benim 2 yıl öncesine kadar bir şarküterim, bir de çalıştırdığım taksim vardı. Durumum iyi sayılırdı. Şimdiki halime kıyasla krallar gibiydim. Kardeşim askerden döner dönmez yanıma yerleşti. Serseriliğe başladı. Şarküteri de iş verdim. Kasayı soydu, alemlerde yedi. Taksiye koydum, kaza yaptı. Zarar, hep zarar. Bir ara kumarda para kaptırmış. Adamlar kapımıza dayandı. Onlarla mücadele. Hep para, hep para. Sonra geldi bir gün. Takım elbise filan. Bir mahcup. Evlenmeye karar vermiş. Tövbe etmiş. Namaza başlamış. Dini bütün bir kız bulmuş. İşin foyası sonra meydana çıktı. Benzin istasyonları işi yapan bir tarikata girmiş. Kız şeyhin tek kızıymış. İşte bu dedim içimden. Gerçek yaşam hikayeleri böyle. İhtiras, mafya, aşk, tarikat, para. Her şey var. Gerçek hayat dediğim böyle olmalı. Bu düşüş hikayesini her gece bıkıp usanmadan müşterilere anlatan, mağdur sürücü sözlerine devam etti. Tarikat basıldı. Rezillik. Televizyonlarda falan. Hapisten zor kurtuldu. Sonra öyle bir oyun etti ki bana. Ah kafama. Acaba İzzet de birkaç yıl sonra bu gece yaşadıklarımı böyle mi anlatacaktı? Benden böyle mi söz edecekti? Şimdi evinde çaresizlik içinde bekleyen İzzet, her şeyi öğrendikten sonra benden nefret edecekti. O anda aklıma korkunç bir şey geldi. İzzet'le yıllardır görüşmüyorduk ve dün tesadüfen karşılaşmıştık. Bugün başına gelen felaketle yanına çağırdığı ilk kişinin ben olması ne anlama geliyordu? Benden başka arkadaşı, dostu yok muydu? Ortak olduk bununla. İkinci el araba alım satım işi kurduk. Ben sermayeyi koymak için dükkanı of of ipotek yaptırdım. Arabaları bizimkisi bulacak. Bir baktım acayip lüks arabalar getiriyor. Mercedesler, BMW'ler. Sonra çıktığı ipliği pazarı eşşoğlunun. Kaçak arabaymış bunlar. Herif bizi yaktı mı? 3 yıl hapis yaptık. Neyse af çıktı da yakayı sıyırdık. Ama dükkan falan gitti tabii. Dayanamamıştım. Şimdi nerede kardeşiniz? Boynu altında kalsın. Bir gemide iş buldu. Defoldu gitti. Deniz aşırı taşıma yapıyorlar. Oralardan bir zararı dokunmasa diye dua ediyorum. Şu elimde kalan taksiyle evi geçindirmeye çalışıyorum. Her şey gitti. Koskoca dükkan gitti beyefendi. Ocağımı söndürdü. Kızın bile kısmetini kapattı uğursuz. Birileri talip oluyor önce. Sonra bir araştırma yapıyorlar. Karanlık bu aile deyip istemekten vazgeçiyorlar. Kız bunalıma girdi. Adamın anlattıkları, ikinci hayatlar projesine uygun bir hikaye olabilirdi. Gerçi böyle bir hikayeyi anlatacaksam bir numara daha yapmam gerekirdi. Bu serseri kardeşin, yarattığı trajik sorunları sıradanlıktan kurtarmak için, kitap bittiğinde okurun ilgisini çekecek bir şey. Örneğin, hikayenin finalinde bunları anlatan sürücünün, o serseri kardeşin kendisi olduğu anlaşılırdı. Yürüyen bir felaket olduğu, ağabeyinin ağzından anlatarak, aslında bir tür bedel ödeyen bir kahramana dönüşürdü kardeş. Sürücüye alıcı gözle baktım. Yalan söyleme olasılığı yok gibi görünüyordu. Gerçekten de ağabey olan oydu. Mağdur olan oydu. Genç bir Kızılderili'nin söyleyeceği gibi. Gerçek hayat sıkıcıydı. 16. ayrımın sonu, sayfa 172.